gerçekten. Dolayısıyla adımız bile uyumlu için. Yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Ve başkente hoş geldiniz. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Bugün de saat 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar bugünkü programımızı siz sevgili dinleyenlerimiz için. Ve sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi sizler de programımıza dahil olun. Bizlerle program boyunca iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımızı hemen hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra her zaman olduğu gibi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz.
Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidene, şu yalnız başımı eğdirme beni. Ömrümden giden gidene, şu yalnız başımı eğdirme beni. Pişmanım hayat, sorguya çekme. Dilersen infaz et, kar etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma beni. Gözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma beni.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve başkentten devam ediyor hayatın sesleri. Evet, ben yoruldum hayat dedik. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ydü sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi tabii konumuz yaşlılar ve yaşlılık olunca konuğumuz da Profesör Doktor Hüseyin Doruk. Önce hoş geldin demek istiyorum.
Hoş bulduk.
Soyadından da anlayacağınız gibi sevgili dinleyenlerimiz, soyadımız bir benzerlik değil. Hüseyin Doruk benim eşim. Ancak şu anda benim eşim olması dolayısıyla burada değil, kendi titriyle burada. Çünkü kendisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı olarak bizlerle birlikte. Tekrar hoş geldin diyorum.
Hoş bulduk
Hüseyin. Evet, şimdi yaşlılık kaçınılmaz fizyolojik bir olgu tabii ki. Yaşlandıkça beden değişiyor. İster istemez yetilerimiz zayıflıyor. Eskiden yapılabilen şeyleri yapmakta güçlük çekiyoruz tabii. Bunlarla beraber bazı sağlık sorunları da beraberinde getiriyor. İşte tansiyon, romatizma, şeker gibi rahatsızlıklar da kolesterolle birlikte artarak pek çok rahatsızlık bununla devam ediyor. Ama biz bugün Alzheimer'ı konuşacağız. Çünkü günümüzde çok sık karşılaştığımız bir hastalık Alzheimer. Ama öncelikle bir geriatriden girelim. Geriatri bilim dalı çünkü ülkemizde yeni bir bilim dalı. Nedir geriatri bilim dalı? Bu bilim dalının özellikleriyle ilgili neler söyleyeceksin?
Evet, teşekkür ediyorum öncelikle beni programınıza davet ettiğiniz için.
Evet, benim için de bir ilk aslında seninle sohbet etmek. Evet.
Şimdi geriatri bilimi basit anlamda yaşlı tıbbı dediğimiz, daha geniş anlamda ise yaşlı bireylerin sağlığının korunması, hastalıkların önlenmesi ve çok yönlü geriatrik değerlendirme modeliyle tedavisini hedef alan bir bilim dalı. Geriatri bilimi özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte 1980'li yıllarda yaşlı nüfus oranının hızlı bir şekilde artması ve bunun sonucunda özellikle Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bunu öngörerek bazı hedefler ortaya koymasıyla doğmuş bir bilim dalı. Doğma sebebi de şu: yaşlanma doğumdan itibaren beklenen yaşam süresi bütün dünyada artmakta. Yani en son ülkemizdeki 2016 TÜİK verilerine göre de doğumdan itibaren beklenen yaşam süresi 78 yıl. Hı-hı. Yani bu süre erkeklerde işte 75.3 yıl, bayanlarda 80.7 yıl şeklinde.
Yani bir artma görüyoruz.
Bütün dünyaya para olarak, ülkemize de bu şekilde. Ve bir de işin özelliği, bizim geriatrinin sınırı 65 yaş. Yani 65 yaşına gelmiş bireylerde de beklenen yaşam süresi var. Ya bu sürede ortalama olarak 17.8 yıl. Yine bu erkeklerde 16.1 yıl, bayanlarda 19.3 yıl. Hı-hı. Yani neticede yaşlanan dünyaya paralel olarak yaşlı nüfus oranı da bütün dünyada artmakta.
Peki bu artan nüfus oranına baktığımızda, kadınlar ve erkeklerle Orana baktığımızda, kadınlarda görülme sıklığının daha fazla olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu rakamlar bize onu mu söyler?
Alzheimer hastalığı için Konuşsak tabii, yani bayanlarda daha sık görülen bir Hastalık durumunda. Ve dediğim gibi dünya 1980'lerden sonraki süreç içinde yaşlı nüfusun artmasına paralel olarak hastalık yaşlılara daha sık görülen, işte dediğiniz gibi hipertansiyon, diyabet gibi hastalığın daha sık görülmesi ortaya çıkıyor. Fakat şöyle bir problemle karşılaşıyor dünya. Şimdi diyelim siz hipertansiyon tanısı koydunuz veya diyabet tanısı koydunuz. İşte tedavi ediyorsunuz, ilaçlarla tedavi ediyorsunuz, diyetle tedavi ediyorsunuz, egzersizler veriyorsunuz. Fakat ne tansiyon normale geliyor ne de şeker düşüyor. Bunu araştırdıkları zaman özellikle yaşlı popülasyonda olayın sadece tıbbi boyutta olmadığını, yani kişinin, hastanın psikolojik boyutta, sosyal boyutta, ekonomik boyutta ve özellikle ailesel boyutta da değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Yani alttaki bir psikolojik sebep onun tansiyonun yükselmesine, Şekerin düşmemesine sebep olabiliyor. Ve ondan sonra geriatri bilimi yaşlı bir bireyin sadece tıbbi değil, işte ekonomik olarak, sosyal, psikolojik, çevresel ve özellikle de ailesel olarak değerlendirilmesinin gereklilik buluyor.
Yani psikiyatrik ve bedensel rahatsızlıklar da eşlik ediyor tüm bu hastalıklara.
Tabii, yani onlar o hastalıkların tedavisini engelleyebiliyor. Hı hı. Ve o bakımdan bizim dünyanın da kabul ettiği çok yönlü geriatrik değerlendirme modeli dünyada ortaya çıkıyor ve özellikle bu model 1990'lardan sonra bütün dünya tarafından kabul ediliyor.
Yani, peki çok yönlü değerlendirme derken neyi kastediyoruz? İşte, nasıl bir değerlendirme yapıyoruz?
Şimdi biz Türkiye'de geriatri bilim doğduktan sonraki süreçte yaklaşık 20 yıldır yaşlı birey geldiği zaman sadece tıbbi olarak değil, Onun ekonomik olarak değerlendirmesini yapıyoruz. Sosyal olarak, özellikle psikolojik olarak, çevresel ve ailesel olarak da değerlendirmesini yapıyoruz. Ve bizim geriatrinin önemli özelliklerinden biri de bu işi yaparken bunu sadece hekim olarak ben yapmıyorum. Bir ekiple yapıyoruz. Yani bu ekibin içinde konusunda uzmanlaşmış hemşire var, psikolog var, sosyal hizmet uzmanı var, iş burası terapisti var, farmakolog var. Bizde hasta ve yakını da var. Yani biz bir bütün olarak hastanın her yönüyle değerlendiriyoruz. Ve neticede hekim olarak da ben tıbbi değerlendirmesini yapıyorum. Nerede problem varsa o probleme odaklanıp onu çözüyoruz. Yani
evet. Aynı zamanda sizler iç hastalıkları uzmanı da olduğunuz için çok kapsamlı, çok detaylı araştırma süreci yaşıyorsunuz. Peki gelelim Alzheimer'a. Evet. Alzheimer artık günümüzün korkulan rüyası özellikle yaşlılar için.
Şimdi şöyle söyleyeyim. İstediğiniz gibi dahili üzerine bir üst ihtisas geriatri ve bizim dahili branşının dışında yaşlarda daha sık görülen bazı hastalıklarımız var. Biz bu hastalıklara geriatrik sendromlar diyoruz. Ve bunlardan en önemlilerden biri 3 dediğimiz demans, depresyon, delirium. Bunun dışında işte idrar kaçırma, beslenme bozukluklarına bağlı malnütrisyon, işte yatalak olanlarda bası yaraları ve artık günümüzde daha popüler olan işte sarkopeni dediğimiz kas erimesi, yine fragilite dediğimiz düşkünlük gibi şeyler bizim temel geriatrik sendromlarımız. Bunlardan işte günümüzün en popüleri ve de maalesef çağımızın bana göre vebası Alzheimer hastalığı. Alzheimer hastalığı aslında yaklaşık 100 yıl önce bunu bulan Alois Alzheimer tarafından bir vaka olarak yayınlanıyor. Fakat hastalık öyle bir şey ki Alois Alzheimer öldükten 80 yıl sonra ortaya çıkıyor. Ve de şöyle bir bizim Alzheimer'lik atasözü var. Bunu da Konrad ve Ulrike Mauer 1997'de sunmuş. Demiş ki eğer insan ömrü uzamasaydı Alzheimer hastalığı tıp literatüründe ender rastlanan ilginç bir hastalık olarak kalacaktı. Şey dediğim gibi nüfus oranı bahsettiğim gibi Alzheimer hastalığının özelliği birinci risk faktörü ileri yaş. Yani Alzheimer hastalığı 65 yaş popülasyonunda %5 ile 10 oranında göründürken hastalık her 5 yılda bir ikiye katlanarak gider ve 85 yaşında ortalama olarak %45.
Ama bu 50... demek değildir ki 65 yaşın altındaki hastalarda görünüyor. Nadir olarak da olsa onlarda da
genetik bazı anormalliklere
bağlı.
Peki
tanısı nasıl konuyor bu hastalığı?
Şimdi şöyle özellikle Alzheimer'ı anlamak açısından şunu söylemem lazım. Şimdi halk arasında unutkanlık hastalığı veya bunama dediğimiz şeyin tıbbi karşılığı demans. Demans bütün unutkanlık hastalıklarını kapsayan bir genel tanımdır. Alzheimer bunun en sık görülen demans nedir ve %60 sebebi demansın Alzheimer'dır. Ve de Alzheimer'ın önemli bir özelliği de klinisyen tarafından diğer demans sebepleri ekarte edildikten sonra Alzheimer tanısı klinisyen tarafından konur. Yani Alzheimer'a spesifik şu an herhangi bir laboratuvar bulgu yok. Tamamen muayene, laboratuvar tetkikleri, nöropsikolojik testler ve işte MR gibi, beyin MR gibi bazı tetkikler sonucunda klinisyen tarafından tanısı konulan bir hastalık.
Evet, yani bende unutkanlık başladı diyen her hasta Alzheimer değil. Örneğin hepimiz zaman zaman unutkanlıklar yaşıyoruz. Eşyaların yerini değiştiriyoruz. Koyduğumuz eşyanın yerini hatırlayamıyoruz. Bu demek değildir ki ben Alzheimer oluyorum, Alzheimer'a yakalanıyorum değil mi?
Evet, şimdi mesela dediğiniz gibi demansın tedavi edilebilir tipleri var. Mesela bunların en basiti depresyon. Yani depresif bir hasta unutkanlık şikayetiyle gelebilir. Onun dışında bazı tiroid hastalıkları, özellikle tiroid bezinin az çalışması dediğimiz hipotiroidi, yine böbrek yetmezliklerinde, işte karaciğer hastalıklarında unutkanlık meydana gelebilir. Bunun dışında özellikle enfeksiyonlar, eskiden mesela sifilis enfeksiyonu bir Alzheimer unutkanlık sebebiydi, demans sebebiydi.
Evet.
Bir de en çok da günümüzün en popüleri olan işte B12 vitamin eksikliği, D vitamin eksikliği ve anemi bugün en sık tedavi edilebilen unutkanlık sebepleri olarak sayabiliriz. Ama bunun dışında dediğim gibi tümörler, bazı beyin tümörleri de unutkanlık sebebi olabiliyor. Bunlar erken tedavi edilebilenler.
Erken tanının öneminden bahsedelim birazcık da.
Şimdi şöyle, öncelikle unutkanlığı muhakkak incelenmesi lazım. Dediğim gibi tedavi edebilen sebepler varsa bunlar ortaya konabilir. Biz kendi bölümümüzde de hastalara ilk geldiği andan itibaren çok ayrıntılı değerlendirmeyle beraber bazı nöropsikolojik testler uyguluyoruz ve hastanın zaman içinde meydana gelen değişimlerini takip etmemizi sağlıyor bu. Eğer hastada Alzheimer'a erken ölüm görecek dediğiniz gibi unutkanlıkla beraber. Onun dışında ne bileyim yer mekan oryantasyon bozukluğu olabilir. İşte yaptığı alışverişi hatalı yapmış olabilir. Veyahut da ne bileyim banka hesaplarında sıkıntılar olabilir. Bunlar bazı uyarıcı şeyler oluyor. Bundan sonra eğer bir uzmana müracaat ederlerse bu uzman tarafından hasta değerlendirilir. Ve dediğim gibi Alzheimer'ı dışında unutkanlık yapabilen sebepler ekart edildikten sonra klinisyen tarafından hastalık evet. tanısı konur.
Peki genetik özelliği var mı?
Alzheimer hastalığının 3 tane gen üzerinde genetik anomaliye bağlı olarak oluştuğu tespit edilmiş. Burada önemli olan Alzheimer hastalığının bugün dünyadaki en büyük şeyi maalesef erken tanının biraz geç konması. Diyeyim. Yani Alzheimer hastalığı burada bir geçiş dönemi var. Alzheimer hastalığına veya diğer demanslara diyeyim. Biz buna hafif bilişsel bozukluk diyoruz. Önemli olan hastayı bu dönemde yakalayabilmek.
Bunun içinde birlikte yaşadığı ya da işte eşine, çocuklarına çok büyük görev düşüyor galiba.
Tabii o da var.
Çünkü insan kendini bilerek bende unutkanlık başladı diye gelir mi? Gelmiyor herhalde.
Alzheimer hastaysa gelmez. Yani depresyonda bir hastaysa gelir.
Evet.
Yani öyle bir şey var. Dediğim gibi bu hafif bilişsel bozukluk bölümünde biz bu hastalıkları yakalayabiliyoruz. İşte bundan sonra o hastayı belli dönemlerde takip ederek hastalığın ortaya çıkmasını engelleyebiliyoruz. Yani bugünkü bu imkanlar dahilinde var. Nedir? Bunu hızlandırıcı diğer sebepler varsa onları engelliyoruz. Bazı önerilerimiz oluyor ve bugün için dünyada iyi bir yaklaşımla bu hafif kognitif bozukluk dediğimiz, işte bilişsel bozukluk dediğimiz dönemde yaklaşık 5 yıl engelleyebiliyorsunuz. Bir de size tabii dünyada Alzheimer'la ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum genel şey olarak.
Tabii.
Şimdi 2015 Dünya Sağlık Örgütü'nün Dünya Alzheimer raporu yayınlandı. Şimdi yılda yaklaşık 9.9 milyon kişi Alzheimer oluyor dünyada. Ve bunu zamana böldüğümüz zaman her 3.2 saniyede yeni bir Alzheimer tanısı konuyor dünyada. Ve işin tabii ekonomik boyutuna da bakmışlar. 2015 yılı için Alzheimer için dünyada harcanan para 818 milyar dolar. Yani bol evet. sıfırlı ve 2018'deki bu rakam 1 trilyon dolar. 2030 itibariyle de 2 trilyon dolara yükselecek. Yani şöyle bir yaklaşım yapmıştı raporda. Eğer demiş Alzheimer bir hastalık bir ülke olsaydı Google ve Apple'ın bütçelerinin önünde dünyanın 18. büyük ekonomisi olacaktı.
Evet. Yani, peki bu artışın sebebi ne de belirtmişler mi raporda?
Ya buradaki en büyük şey artması yaşam süresinin uzamasıyla paralel olarak evet. mevcut özellikle kronik hastalıklarda bir hipertansiyonun, bir diyabetin daha sık görülmesi, işte yaşam şartlarının daha kötü olması. Çünkü Alzheimer'da verilen mesajlardan biri bu. Önümüzdeki dönemde Alzheimer hastalığı en çok gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde daha da artacak. Bu yansımayla ülkemiz içinde konuşacak olursak yaklaşık ülkemizde 500 bin tane Alzheimer hasta var. Ve maalesef sadece bu hastaların 75 bini doktora gidiyor. Yani 7 tane Alzheimer'dan birisi doktora gidiyor. Yani bu bir buzdağının tepesindeyiz ama altta çok büyük bir Alzheimer var ve maalesef de bununla ilgili gerekli bilinçlendirme kampanyalar bence yetersiz kalıyor. Çünkü maliyetler çok çok yüksek.
Yüksek.
Evet.
Şimdi ruh hali ve kişisel özelliklerinde de değişiklikler görülebiliyor değil mi Alzheimer hastalarının?
Evet.
Zaman, mekan konusunda kafa karışıklığının yanı sıra.
Evet. Yani şimdi şöyle bizim için genel olarak yani uyarıcı bulgular dediğimiz bazı maddeler var. Birincisi işte insanın günlük yaşamını aksatan, iş becerilerini etkileyen unutkanlığın olması. Özellikle Alzheimer için tipik olan yeni bilgilerin unutması.
Yani evet, geriye yakın, dönük geçmişi,
evet, yakın hafızası öncelikle
uzak bozulur. Uzak geçmişi hiç unutmuyorlar.
Evet, evet. Zaten hasta oraya yansıma yapar. Örneğin onun dışında mesela yemek yapma, ev işleri, işte bildiği oyunları oynarken şaşırma gibi rutin görevler yapmada zorlanma başlar hastanın erken dönemlerinde. Özellikle daha sonra konuşmanın bozulması, kelime bulmada zorluk gibi konuşma ve lisan problemleri ortaya çıkabiliyor. Ve daha sonra erken olarak mesela zaman ve mekan oryantasyonunda bozulma oluyor. Yani hangi gün, hangi ay, hangi mevsim gibi. Onun dışında mesela işte günlük yaşam aktivitelerinde zayıflama meydana geliyor. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela markete gidiyor daha fazla para veriyor. Veyahut da ne bileyim giyim kuşamında veya kişisel bakımında kendine öz bakımında yani hijyende bozulmalar meydana gelebiliyor. Mesela soyut düşünme ile ilgili problemler oluyor. O da şöyle. Mesela atasözlerinin, deyimlerin veyahut da mecazi anlamları karıştırmalar başlıyor. Yani bir atasözünü açıklayamayabiliyorlar. Tabii yine ev eşyalarını kaybetme. Ondan sonra yanlış yerlere koyma ev eşyalarını meydana gelebiliyor. Mesela hastadan duygu, durum, davranış ve kişilik değişiklikleri meydana gelebiliyor. Bunların en büyüğü de mesela hastanın kafası kolay karışıyor. Ve ondan dolayı aynı soruyu tekrar tekrar sorabiliyor. Konsantrasyonu bozulduğu için. Bir de en büyük şey inisiyatif kaybı meydana geliyor. Yani herhangi bir işe başlarken veyahut da herhangi bir şeye karar verirken mesela sorun çözmede, problemle karşı zorlanmalar meydana geliyor. Ve en çok şey de mesela mali işlerde zorlanma. Bu da özellikle fatura yatırmalarında, banka hesaplarında veya ne bileyim maaş çekmede. Evet. Bunlar Alzheimer'ın erken bulduğu.
Önerileriniz olacak mı Alzheimer'a yakalanmamak için?
Şimdi tabii Alzheimer'a yakalanmak için genel yaklaşım şöyle. Öncelikle bir yaş, yani ileri yaşlarda bu maalesef dünyada da ileri artar. İkincisi cinsiyet. Erkekler biraz daha şanslı, bayanlarda daha çok görülüyor. Üçüncü önemli faktör eğitim. Yani eğitimli insanlarda daha az görülüyor Alzheimer. Bunun dışında yani olmamak için işte beyinde tabii Alzheimer'a bağlı olarak hücre ölümü, beyin nöronlarının hücre ölümü meydana geldiği için bu nöronların çalışmasına yönelik nöronların diğer nöronlarla beyin hücrelerle ilişkisini sağlayacak şekilde beyni çalıştırmak. İşte ne diyoruz problem bulmacalar çözün, işte evet. Kitaplar okuyun. Bunun dışında işte egzersiz yapmak, sosyal hayatı hep aktif halde tutmak. Yani gezmek, tozmak, ne bileyim yeni hobiler geliştirmek. Bunun dışında işte Akdeniz tipi beslenme biraz daha faydalı olduğu gösterilmiş. Devamlı dediğim gibi düzenli sağlık kontrollerini yaptırmak. Bir de bunlarda tabii düzenli uyku, stresle mücadele etmek. Son dönemlerde biraz daha tabii zor ama insanın işte yaşlı bir bireyin bebek gibi olması isteniyor. Yani beş duyusu açık şekilde. Yani herhangi bir eline geldiği zaman işte onu tatması, koklaması, işte dışta sesler varsa onu dinlemesi. Bir de non-dominant elin kullanılması. Yani sağ elinizi kullanıyorsanız sol elinize kullanmaya başlamak. Yani bu şekilde beyin hücrelerinin birbirine iletişiminin devamlı olması.
Olması. Yeni önünde. Şeyler evet, öğrenmeye yeni çalışmak. Şeyler öğrenme. Yeni şeylere açık evet, olmak. Evet. Şimdi tabii hasta yakınlarının tutumu ve bunların bakımı da çok evet. Önemli. Değil mi?
Evet maalesef. Maalesef. Şimdi tabii biraz şeye de giremedik. Yani özellikle Alzheimer hastalığını artık 3 evreye arıyoruz. Hafif, orta evre. İleri evreye geldiğimiz zaman yani insanın tamamen bağımlı hale geliyorlar. Ve buradaki 3 temel olay da mesela kendi yemeğini yiyemiyor. Bakın yani yemek. İkincisi evet. Yatalak hale geliyor. Hı hı. Üçüncüsü de işte hem idrar hem de büyük abdest kaçırmalar oluyor. Hı hı. Yani altı bağlanıyor diyeyim. İşte buna da ilgilenen insanlar tabii belli bir zaman sonra artık biz bakıcı sendromu dediğimiz sendrom gelişiyor. Tamamen depresif oluyorlar. Sosyal hayatları olmayan, ne bileyim insana deşarj olamayan konumlara geliyor. Mesela dış ülkelerde bu tür bakıcı konumdaki insanlara mesela Amerika Birleşik Devleti'nde devlet bir ay tatile yolluyor. Git diyor sen gelme. Yani maalesef ama ülkemizde böyle bir şey yok. O bakımdan Alzheimer'ın özellikle çağımızın vebası tedavi edilemeyen bir hastalık olduğu için sonucu kesinlikle ölüm ama bildiğimiz ölüm gibi değil. Yani hastalığa bağlı değil, hastalığın getirdiği komplikasyonlara bağlı. İşte enfeksiyon gibi, yaralar gibi, evet. Beslenememe gibi olduğu için çok iyi stratejiler geliştirmek lazım. Bütün dünyada şu anda bununla uğraşıyor.
Evet. Yaşlılık zaten bir hastalık değil.
Değil.
Birey yaş evet. Alır. Evet. Değil mi? Evet. Yaşlanılmaz diyelim. Kesinlikle. Ve çok teşekkür edelim
ben sevgili teşekkür ederim.
Hüseyin Doruk. Yine birlikte evet. Olmak dileğiyle sağ olasın, var olasın diyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Gülhane Geriatri Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Doruk konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Olmuyor, ne yapsam olmuyor bu kaçıncı ayrılık akşamı duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Dönemem bilemem belki de hasretin bir ince yüz yarası. Beni neden sevmedin olmuyor, ne yapsam olmuyor bu kaçıncı ayrılık akşamı. Duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaptım da bilmedin. Hasretinden ölmedim, geçecek. Bütün bunlar geçecek, inanma. Yalan hepsi sevgilim. Ayrılık karşımı duvarda asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaktım da bilmedin. Hasretinden ölmedim, geçecek. Tüm bunlar geçecek, inanma. Yalan hepsi sevgilim.
Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'de saatlerimiz 15.31'i gösteriyor ve son yörükler olarak da bilinen Sarı Keçili yörüklerinin yarısına yakınını artık yerleşik hayata geçmeye hazırlanıyor. Günümüzde geleneksel anlamda yörük kültürünü yaşatan son göçerler olan Sarı Keçililer hakkında bilgi almak üzere telefon konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın Mehmet Ali Eroğlu. Efendim merhabalar. Hayatın Sesine hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, Sarı Keçili yörüklerini yerleşik hayata göçmeye zorlayan nedenler neler diye sormak istiyorum önce.
Şimdi öncelikle kısaca turizmin başkenti Antalya'dan, Akdeniz Üniversitesi'nden kucak dolusu selamlar diyerek açıklamaya başlamak istiyorum. Şimdi yaklaşık Orta Asya'dan bu yana 1000 yıllık göç geleneğini devam ettiren son göçer grubu Sarı Keçiler. Ve bunların da artık günümüzde teknolojik gelişmeler, yeni yapılan yollar, barajlar gibi göç yollarındaki engeller ve artık bu gibi sebeplerden dolayı 2009 yılında bir kanun taslağı çıkıyor. Bu Sarı Keçililerin yerleşik yaşama geçmesiyle ilgili ve bu senede yaklaşık bu göçebe yaşantıya devam eden 150 hane var Sarı Keçili'de, yani geleneksel manada göçebeliği devam ettiren. Bunların 70-80 hanesi Konya Karaman'a yerleşiyor. Ben 5 yıldır yörük yaşamını, kültürünü ve sanatlarını takip ediyorum. Ve bu yaz Temmuz ayında yine Konya, Bozkurt, Sevdişehir yerlerine gittiğimde yörük grupları ile ilgili çalışma yaparken artık bu 2009'daki kanunun uygulamaya geçeceğini, devletin bunlara ev verdiğini, yani 5 dönüm bir arsa veriyor devlet. Bu arsanın içine ev ve ağıl veriyor. Bir bölümü 70-80 hane yerleşik yaşama geçiyor. Ve bunların yani yarısının yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte artık Orta Asya'dan günümüze kadar devam eden 1000 yıllık göç geleneği yavaş yavaş yok olacak. Biz de sonuçta bu geleneğin, bu göçerliğin kaybolmaması açısından ne yapabiliriz diye bir akademisyen olarak düşündüğümüzde hızlı bir kararla bir yörük çalıştayı ve sempozyum yapma fikri oluştu. Birkaç üniversitenin destekleriyle 27, 28, 29 Ekim tarihlerinde Silifke, Günnar, Aydıncık'ta, Sarıkeçili yaylalarında bir çalıştay planlamaktayız. Bu çalıştayın ya da bu etkinliğin diğer etkinliklerinden farkı, bilindiği üzere genellikle sempozyumlar ya da bilimsel toplantılar hep üniversitelerde, konferans salonlarında yapılmakta. Biz Sarıkeçili yaşamını ve el sanatlarını ve bunların sorunlarının yerinde takip etmek amaçlı yaklaşık 40-50 kişilik bir akademisyen ve sanatçı grubunun katılımıyla 27, 28, 29 Ekim tarihlerinde yaylalara gideceğiz. Kılçadırlarda yaşayarak 3 günlük bir çalıştay yapacağız.
Evet, yani yörüklerin yaşam alanlarında gerçekleştireceksiniz bu çalıştayı.
Evet, evet doğrudur.
Evet, peki evet. Sizin daha önceki çadırları ziyaretinizdeki gözlemleriniz nelerdi?
Şimdi yani bunların zaten yerleşik yaşama geçmeyi istemelerindeki en büyük şeyi zaten şöyle söyleyeyim. Yani bunlar birebir yerleşik yaşama geçtiği zaman yani kendi ifadeleri yani 1000 yıllık bir gelenek artık bitecek ya da büyük ölçüde şey yapacak. Diyorlar ki yörük grupları, bizim çocuklarımızı okula kaydettireceğimiz zaman zaten eğitimlerle ilgili ya da başka konularla ilgili çok ciddi sorunlar var. Bunları da ayrı ayrı tek tek dinledik. Yani okul döneminde ondan sonra bir cenaze olduğun zaman diyor ki devlet bizden adres istiyor. Yani tamamen bu yerleşik yaşama geçmeyi kısmen de olsa kabul etmelerindeki en büyük etken bir adresimiz belli olsun, bir mekanımız belli olsun. Biz bu geleneği yine devam ettirmeye çalışacağız diyorlar. Zaten yörük yaşamı yani bir uğraş ya da günlük hayatın parçasından ziyade bir yaşam şekli. Yani Anadolu'da bilindiği üzere birçok yörük grubu var. Sadece geleneksel manada tam anlamıyla bir yazlak ve kışlak dediğimiz daimi mekanları olmayan
yazı yaylalarda, kışı sahil kentlerinde o evet, kıl çadırlarda geçiriyorlar değil mi efendim?
Zaten Sarıkeçilileri diğer yörük gruplarından ayıran en önemli özelliği de bu. Nisan ayında Mersin'den başlayıp, Mersin bunların Silifke Günler bölgesi Sarıkeçili yaylaların kışlak olarak geçirdiği alanlar. Bu yaylalardan yaklaşık 1,5 ayda sahil şeridine devam ederek Torosların bitimine yakın 1,5 aylık bir göç yolunda Konya, Seydişehir, Beyşehir, Ağırlı, Hadim, Bozkır yaylalarına gelip burada yazı yani yazlak yaylayı kullandıktan sonra tekrar dönüşte Ağustos ve Eylül aylarında aynı şekilde aynı güzergahı takip ederek yürüyerek yani sürülerini yürüterek evet. Kendileri de yürüyerek tabii yani birer günlük, ikişer günlük konaklama alanları da oluyor, geçici konaklama. Tekrar bunlar kış döneminde yani kış yaklaşmadan Mersin civarına yerleşiyorlar.
Evet, bakalım çalıştay sonucunda nasıl bir sonuç çıkacak ortaya? Yine detayları sizden almak dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz efendim konuk olduğunuz için Hayatın Sesleri'ne. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Mehmet Ali Eroğlu telefon konuğuydu Hayatın Sesleri'nin. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Bir elmanın yarısı, biri sensin, biri ben. Bir elmanın yarısı, biri sensin, biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensin, biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensin, biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Biri kız, biri oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız, biri oğlan, İki çocuk oynasın. Açan en güzel gülü, biri sensin, biri ben. Açan en güzel gülün, sensin, biri ben. Kafesteki bülbülün, biri sensin, biri ben. Kafesteki bülbülün, biri sensin, biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Biri kız biri oğlan, iki çocuk oynasın. İki çocuk oynasın.
Dünden kalanlar.
...5.40'ı gösteriyor Türkiye'de. Saatlerimiz dünden kalanlar köşemizdeyiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün dünden kalanlar köşemizde Trablusgarp Savaşı'ndan söz edeceğiz. Diğer adıyla Türk-İtalyan Savaşı diyebiliriz herhalde, değil mi? Şimdi birazcık savaşın öncesine mi bakarak acaba gelelim savaşa?
Yani savaşla ilgili belki şunu söylemek lazım. Hani hep duyarız böyle inkılap tarihi kitaplarının başında ilk anlatılan konulardan bir tanesidir ama yakın dönem Türk tarihine baktığımızda belki de en ihmal edilen konulardan bir tanesi. Çünkü arkasından pek çok büyük olay meydana geldiği için işte Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Trablusgarp Savaşı bunların yanında daha küçük bir olay gibi kalmıştır. Ama aslında bütün bunların başlangıç noktası Trablusgarp Savaşı. Dolayısıyla daha büyük o olaylarla tarihçiler ilgilendikçe daha az kişi çalışmış ve daha fazla diğer olaylara ağırlık verilmiştir. Ama bir o kadar önemli aslında tarihimizde.
Peki Trablusgarp'ın Osmanlı coğrafyasındaki yerini bir tanımlayalım.
Tabii Kuzey
isterseniz.
Afrika'da işte 1551'de Kanuni Sultan Süleyman döneminde Sinan Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılıyor. Ve baktığımız zaman aslında orada Kuzey Afrika'da önemli bölgelerden bir tanesi. Şimdi olayın şöyle bir Avrupa tarihi açısından, dünya tarihi açısından geneline bir bakacak olursak aslında dünyadaki sömürge hareketlerinin başlamasıyla alakalı. Çünkü Avrupa'da milli birliğini sağlayan her devlet, her ulus devlet bir süre sonra endüstrisini geliştirmek için, sanayi inkılabından sonra endüstrisini geliştirmek için gerçekten çok ciddi manada fabrikalar kuruyor, sanayide gelişmeler sağlıyor ve mal fazlası ortaya çıkıyor. Bu mal fazlasını kendisi iç pazarda tüketemeyince, veremeyince başka pazarlar aramaya başlıyor. Hem başka pazarlar arıyor bu arada, hem de aynı zamanda bu malları üretebilecek, bu sanayiyi tekrar destekleyecek ham madde pazarları arıyor. Dolayısıyla 20. yüzyılın başında, yani yaklaşık 1900'lerin başında Afrika'ya baktığımızda Afrika'nın neredeyse tamamı Avrupa devletleri tarafından sömürge haline getirilmiş durumda, farklı Avrupa devletleri tarafından. İşte İtalya bu konuda, hani Türk-İtalyan Savaşı dediğimiz için, İtalya bu konuda geride kalan ülkelerden bir tanesi. Çünkü milli birliğini biraz daha geç tamamlıyor diğerlerine göre. Ve bu arada Fransa aynı şekilde Kuzey Afrika'da. Çünkü toprak olarak bakarsak haritadan, şöyle dinleyicilerimiz düşünecek olursa, en yakın topraklardan bir tanesi İtalya, Kuzey Afrika'ya. Tabii dönem itibariyle baktığımızda Osmanlı da yakın. Ama Fransa'ya kaptırıyor mesela Tunus'u. Halbuki daha fazla İtalyan vatandaşı var, daha çok hakkı olduğunu iddia ediyor. Fakat işte bu savaşta, yani bu sömürge savaşında biraz geride kaldığı için aslına bakarsanız bir taraftan gücünü hissettirebilmenin, Avrupa'da ses getirecek çalışmalar yapabilmesinin, devlet olarak kabul edilmesinin, büyük devlet olarak, büyük güç olarak kabul edilmesinin ve bir takım anlaşmalara dahil edilmesinin tek yolunun sömürge pazarında yer almak, yer kapmak olduğunu düşünüyor. Bu yüzden elinden giden Tunus gibi Trablusgarp'ın da gitmemesi, Fransa'nın aynı şeyi Trablusgarp'a da yapmaması için Trablusgarp üzerinde bir takım amaçları olduğunu belli etmeye başlıyor. Aslında bunun izlerini yavaş yavaş 1910'lardan itibaren görüyoruz. Fakat hatta daha öncesinde bile bunu hissettiren bir takım çalışmalar yapıyorlar. Ve bununla ilgili nasıl çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. Gizli anlaşmalar yapıyorlar. Çünkü artık öyle bir pazar haline gelmiş ki herkes herkesin yaptığında, özellikle de Orta Doğu, evet, Afrika önemli topraklar. Herkes herkesin yaptığından haberdar olmak istiyor. Kimse kimseden habersiz bir şey yapamıyor. Bu yüzden İtalya öncelikle Fransa'nın desteğini almak istiyor. Ve bu konuyla ilgili Fransa ile ilgili bir gizli anlaşma yapıyor. Kendisini desteklemesi konusunda Fransa diyor ki, ben Fas'ı eğer alırsam sen de benim... ben senin Trablusgarp'ı almanı desteklersem sen de benim Fas'ı almama o zaman ses çıkarma. Aynı şekilde Mısır'ı işgal etmiş olan İngiltere içinde Fransa ile arasında Trablusgarp bir tampon bölge olacak. Onun da işine geliyor. Diğer taraftan Almanlar İtalyanları kendi yönlerine çekebilmek için gene onlar da destekliyorlar bunu. Ve dolayısıyla hem işte Rusya, hem Avusturya, hem Almanya, hem İngiltere gibi büyük devletlerle böyle gizli anlaşmalar yaparak Trablusgarp'ı işgal edip edemeyeceğini ve onlarla bu yaptığı gizli anlaşmalarla eğer herhangi bir sebep göstermeksizin işgal ettiğinde de karşı konulmayacağı şeklinde bir güvence alıyor.
Peki Osmanlı'nın durumu nedir bu arada?
Evet, maalesef işte sıkıntı da o zaten. Şimdi bu güvenceyi alıyor, fakat özellikle bütün devletler tekrar şunun altını çiziyorlar. Yani sonuçta bunu engelleyemiyorlar. Bir şekilde Birinci Dünya Savaşı patlak verecek ama Avrupa'ya sıçramasın bu. Hı-hı. Hani madem biz sömürgelerimizi aldık, sen de böyle bir sömürge alacaksan tek şartımız var. Bu Osmanlı Devleti'nin topraklarından Avrupa'ya doğru sıçramasın. Çünkü hepsine sonuçta bu sirayet eder ve sıkıntı yaratır. Veya Osmanlı Devleti'nin bizim üzerimize yönlendirecek bir şey yapma gibi. Fakat tabii sonunda, işin sonunda öyle olmadığını görüyoruz. Baktığımız zaman Osmanlı'nın durumu maalesef çok sıkıntılı. Çünkü bir taraftan neyle uğraşıyor? İşte Bosna Hersek kriziyle uğraşıyor. Bir taraftan Girit sorunuyla uğraşıyor. Bir taraftan baktığımız zaman Balkanlar kaynıyor. Balkanlarda ciddi bir sıkıntı var. Bununla uğraşıyor. Bir taraftan iç karışıklıklar var. İç karışıklıklarla uğraşıyor. Yani işte meşrutiyetin ilanı, İttihat Terakki yönetimi, Abdülhamit'in tahttan indirilmesi. Yani iç açıdan da sıkıntılı, dış açıdan da sıkıntılı. Maddi manevi bir buhran döneminden geçiyor aslına bakarsanız. Ama diğer taraftan Osmanlı'nın bu genel durumu, ama diğer taraftan Trablusgarp'taki durumuna bakarsak maalesef Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa burada daha öncesinde yaklaşık 1908'den 1910'lara kadar, hatta 12'ye kadar yanılmıyorsam, Roma elçisi olmasına rağmen, 10'a kadar Roma elçisi olmasına rağmen maalesef İtalyanların hareketlerini, İtalyanları en iyi anlayan, onların arka planlarında ne gibi planlar yattığını görmesi gereken kişi göremiyor. Ve o dönemde Trablusgarp'ta görev yapmasına rağmen İtalyanların bu saldırıya hazırlandıklarını fark edemiyor. Gerekli teçhizatı, gerekli donanmayı, gerekli kuvvetleri sağlayamıyor. Mesela en önemlisi, asker orada bir tedbir alınacaksa böyle bir saldırıya, hemen askeri kuvvetlerin orada toplanmasını sağlamaktır. Tam tersine Yemen'de bir isyan başlatıyor. Bir imam ona isyanı kapatmak üzere 2000 asker gönderiyor mesela oraya ki hiç geri gelmiyor o askerler. Halbuki hemen yerine yenilerinin gelmesi lazım ya da geri dönmesi lazım, evet, askerlerin. Aynı şekilde donanma gücünün mesela hemen tamamlanması lazım. En azından destek olunması lazım. Fakat sadece bir gemi geliyor gibi. Yani gereken
Balkan
tedbirler...
Balkan savaşlarının başlaması da Osmanlı'yı aslında zor durumda
bırakıyor. Tabii en sonunda, savaşın sonunda, aynen o şekilde oluyor. Dolayısıyla burada daha öncesinde alınabilecek tedbirlerin alınmadığını ve o dönemde çok aciz kaldığını, Osmanlı yönetiminin tedbir almak, saldırıyı önlemek konusunda çok aciz kaldığını görüyoruz. Ne yapıyor İtalya? İşte 28 Eylül'de 1911'de bir nota gönderiyor. Fas'la da anlaştı, hı hı, ya, Fas'a Fransa girince hemen o da kendinde hak buluyor. Ben Fransa ile anlaşmıştım. Fransa Fas'a girdiğine göre ben de Trablusgarp'a girebilirim. Hemen bir nota gönderiyor Osmanlı'ya. Diyor ki biz hiçbir mukavemetle karşılaşmaksızın Trablusgarp'a girmek istiyoruz. Çünkü işte biz oraya kültür getireceğiz, medeniyet getireceğiz. Orada siz iyi yönetemiyorsunuz. Biz geleceğiz, mukavemet göstermeyin. Tabii ki buna karşı red cevabı veriliyor ama red cevabını daha beklemeden harp ilan ediyorlar. Dolayısıyla savaş başlamış oluyor 29 Eylül 1911'de harp ilanıyla birlikte. Ve aslına bakarsanız ilk başta her ne kadar çok ciddi hazırlanmış, sanki bir Avrupa devletiyle savaşıyormuş gibi İtalya çok ciddi hazırlanmış olmakla birlikte. Çünkü kaybetmek istemiyor. Daha önceden Habeşistan'a girdi ve kaybetti. Bu sefer dediğim gibi Avrupa devletleri arasında iyi bir yere dinebilmek için kaybetmek istemiyor. İyi bir hazırlığı var. Donanma açısından, asker açısından bizimkine bakılarak çok iyi durumda. Fakat işte bizim burada neyi görüyoruz? Enver Paşa gibi, Mustafa Kemal gibi, Nuri Jonker gibi, Fuat Paşalar gibi, yani ciddi manada Osmanlı'nın iyi subaylarının, güçlü subaylarının buraya gelerek bir anda, yani bu da şöyle oluyor. Diyorlar ki bizi gönderin, biz orada hani siz bizi destekleyin, para olarak, yardım olarak, maddi olarak ordu göndermeyin ama biz orada yerli halkı ve oradaki askerleri organize ederek iyi bir mukavemet göstereceğiz. Dolayısıyla gidiyorlar oraya kendi imkanlarıyla. Herkes diyor ki ya İngilizlerden, işte Fransızlardan siz kurtulup da geçemezsiniz Trablusgarp'a. Fakat mesela Atatürk'e bakıyoruz, Mustafa Kemal'e bakıyoruz. Mustafa Şerif takma ismiyle bir gazeteci kılığında giriyor. Hatta trende yakalayacak oluyorlar. Kendisine çok benzeyen bir başkasını yakalıyorlar ve kurtuluyor. Mesela orada Mustafa Kemal'i yakalamış olsa İngilizler, şu anda tarihin seyri bambaşka olacak.
Bambaşka, evet.
Dolayısıyla trende yakalayamıyorlar.
Evet.
Ve gidip orada çok ciddi bir organizasyon gerçekleştiriyorlar. Yani aslında bizim Türk subaylarımız oraya gittikten sonra Enver Paşa Tobruk'ta, Mustafa Kemal Derne'de çok iyi bir mukavemet gösteriyor. Ancak işte Balkan Savaşı'nın biraz önce söylediğiniz gibi patlak vermesi sebebiyle ve İtalyanların da burada sahil kıyılarından içeriye doğru geçmeyi başaramaması sebebiyle ne yapıyorlar? Olayı başka yere sıçratmak istiyorlar. Mesela ve Çanakkale'yi bombalıyorlar. Evet,
değil mi?
Çanakkale'yi bombalıyorlar. 12 adaları ele geçiriyorlar, ilhak ediyorlar. Ve en sonunda barışa mecbur kalıyor Osmanlı. Evet. Ve orada bu çalışmayı yapan Osmanlı subayları çok hayal kırıklığına uğruyorlar. Çünkü gerçekten çok ciddi bir mukavemet gösterdiler. İyi bir organizasyon sağladılar kısa sürede. Buna rağmen orayı bırakıp gelmek, ki Balkanlar çok daha önemli topraklar. En sonunda ne oluyor?
12 ada
maalesef anlamıyor. 12 ada, evet. İtalyanlarda kalıyor. Daha sonra verilmek üzere, fakat 1. Dünya Savaşı, Balkan Savaşları gibi biraz önce bahsettiğim önemli olayların olması sebebiyle biz maalesef 12, sadece Trablusgarp'ı ve Bingazi değil, yani tam olarak İtalyan sömürgesi oluyor Üşi Anlaşması'yla. Biz orada dini bir takım haklar falan olduğunu iddia ediyoruz ama daha sonrasında bunlar da kayboluyor. Çünkü bizim bunları, hakları iddia edebileceğimiz bir halimiz kalmıyor. Evet. 1. Dünya Savaşı gibi bir ortamdan sonra. Ve 12 adayı da maalesef Yunanistan'a vererek bizim sadece Kuzey Afrika'daki topraklarımız değil, Ege'deki gücümüzü de azaltan, evet, bir sonuçla bitiyor maalesef.
Osmanlı Devleti'nin ne kadar zayıfladığını görüyoruz.
Zaten Balkan Savaşları oradan çıkıyor. Evet. Balkan Savaşları, evet. Bakıyorlar ki Osmanlı Devleti mukavemet edecek durumda değil. Kuzey Afrika gibi sınırı denizde olan bir yerde işgal oluyor ve Çanakkale'deki gemiler bile gidemiyor. O zaman biz burada hani dibindeki Balkanlarda bir olay çıkarsak bir şey yapamayacak Osmanlı acziyetini görüyorlar. Yani gerçekten o anlamda Balkan Savaşları'na sebebiyet vermesi açısından çok önemli. Çünkü bizim neredeyse sağ kolumuz diyebileceğimiz bir kanadı kaybediyoruz Balkanlarla da. O da çok önemli. Onu da inşallah gelecek haftaya konuşacağız.
Evet.
O bölümü oraya bırakalım. Saklayalım. Balkanlarla
ilgili. Peki savaşın dünyadaki yankısı nasıl olmuştu?
Yani tabii ki istediği gibi bir başarı aslında sağlayamadı İtalya. Çok güçlü bir mukavemet görmeyeceğini zannediyordu. Arapların hemen böyle kurtarıcı bulduk diye onlara sarılacaklarını zannediyorlardı. Oysa Araplar halifeye hala bağlıydılar. Ve Türkler geldiğinde Müslüman ve halifenin, özellikle de Enver Paşa'nın halifenin damadı olmasından, padişahın damadı olmasından dolayı bağlılıklarını gösterdiler. Ve onların şeyini kabul etmediler. Yani işgal çalışmalarını, çok ciddi bir mukavemet gösterdiler halk olarak da. Hani nedir, işte Osmanlı son toprak parçasında kaybetmiş oldu bu anlamda baktığımızda. Bir Mustafa Kemal doğdu, ilk savaşı o anlamda komutanlığını, askerliğini gördük orada, organizasyon gücünü gördük. Biraz önce bahsettik, 12 ada elimizden çıktı ve İtalyan sömürgesi başladı Kuzey Afrika'da. Böylece hani dünya tarihinde çok büyük bir değişiklik yaratmadı ama Osmanlı tarihinde çok büyük bir değişiklik yarattı. Çünkü arkasından gelen felaketleri sürükledi diyebiliriz evet. Bu anlamda.
Onları da önümüzdeki hafta
evet,
konuşmaya
Balkan Savaşları'nı konuşacağız
devam
inşallah.
Devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz
ben
bu
teşekkür
hafta için.
Ediyorum.
Sağ olun, var olun.
Teşekkürler.
Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Bir teşekkür de siz sevgili dinleyenlerimize, bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar programımızı siz sevgili dinleyenlerimiz için. Yine sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gal 28 Bilecik 25 Yalova
25. Lan bu ne? Bir şeye dayanıp duracağım.